18. ayrım, sayfa 147. Köylüler tarafından adeta zorla ermiş ilan edilen zavallı Taşbaş'ın ölüp dirilen tanrı figürüyle yakınlığı çok açık. Taşbaş, jandarmaların elinden gece fırtınada kurtulup bir süre ortadan kaybolduktan sonra, Çukurova'da perişan bir halde tekrar ortaya çıktığında ne köylüler ne de hatta kendi karısı onun gerçek Taşbaş olduğunu kabul eder. Pamuğu bol tarlaya düştüğü için açlık korkusundan da Adil Efendi korkusundan da kurtulmuş olan yalak köylüsünün artık bir ermişe gereksinimi kalmamıştır. Yarattıkları mitosu çıka gelen bu perişan Taşbaş yüzünden bozmak istemezler. Aksi halde bu zavallı adamı ermiş yaptıkları için gülünç duruma düşeceklerdir. Bundan ötürü onu alaya alır, döver, hırpalar ve gerçek Taşbaş'ın sureti olduğunu iddia ederler. Köylülerin bu tutumu intihara sürükler Taşbaş'ı. Ama yapılan cenaze töreni Taşbaş'ı yine ermişliğe yüceltir. İmamlığı üstüne alan kel aşık, "Zaten Taşbaşoğlu mezarında duracak değil, bu gece Kırklar Dağı'na çekilir gider." diyerek Taşbaş'ın dirilip mezarından ayrılacağına olan inancı dile getirir ve sonra sazını alarak Taşbaş üzerine mitosu tamamlar. Kel aşığın söylediklerine göre Taşbaş öldüğü an Hıdrellez'de olduğu gibi, dünya yüzünde tüm yaşam bir an için durmuş, sonra yeniden canlanmıştır. Böylece Taşbaş ölüp dirilmekle bitkisel yaşamı etkileyen eski bereket tanrılarını çağrıştıran bir figür olarak tamamlar işlevini. Yalak köyü halkının sıkıntıya düşünce kendilerine tutunacak bir mitos yaratmaları onlara ya da Anadolu köylüsüne özgü bir davranış değildir. Antropolog Sir James Fraser, The Golden Bough adlı yapıtında ilkel insanın yaşam savaşında iki yön gözlemlenebileceğini söyler. Birincisi fizik düzeydedir ve Darwin ile Marx'ın savaş dünyalarını anımsatır. Çünkü bu insanlar bir taraftan diğer kabilelerin saldırılarına karşı koyarak, bir yandan kendi yöneticilerinin ekonomik baskı ve talepleriyle boğuşarak ve aynı zamanda karşılaştıkları kıtlıklara katlanarak yaşamlarını sürdürmek zorundadırlar. İkinci düzey psikolojik düzeydir çünkü bu insanlar sözünü ettiğimiz zorlukların üstesinden gelebilmek için kendilerine yardımcı tanrılar, mitoslar yaratır ve bunların sayesinde düşmanlarını alt edeceklerine, doğayı etkileyerek kıtlıklara engel olabileceklerine inanırlar. Dipnot 5. Bakınız John B. Vickery, The Literary Impact of the Golden Bough, 1973, sayfa 72-73. Yalak köylülerinin bu insanlardan ne farkı var? Onlar da bir yandan kendilerini sömüren Muhtar Sefer ve Adil Efendi ile bir yandan da her bahar karşılaştıkları kıtlıkla boğuşmak zorundadırlar. Adil Efendi'ninkini bastıran bir korkudur bu bahar korkusu. Kar suları dereleri, sel yatakları, koyukları doldururken her yılda evlerdeki unluklar biter, açlık başlardı. Ve köylüyü adil korkusundan bin beter bir de bahar korkusu beklerdi. Adil korkusu bir bu yıllıktı. Bahar korkusu her yıl. Sayfa 476. Dipnot 6. Ölmez Otu, Ant Yayınları, 1962, sayfa 476. Ve yine Sir James Fraser'ın sözünü ettiği ilkeller gibi onlar da ekonomik sömürüye ve kıtlığa karşı bir mitos yaratarak ondan medet ummuyorlar mı? Besbelli Yaşar Kemal'in yakalamak istediği şey bir Anadolu köyünün toplumsal gerçekliğini aşan ve ilkel insanlardan bu yana değişmeyen daha evrensel bir gerçeklik. Dağın Öte Yüzü üçlüsü Yaşar Kemal romanının başlıca özelliklerinin belirgin bir hal aldığı ilk yapıtıdır. Karakter çizişi, olayları kullanışı, gerçekçilik anlayışı daha sonraki romanlarında fazla değişmez. O da Orhan Kemal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın gibi karakterlerin iç dünyasını eğilerek uzun ruh çözümlemelerine girişmekten kaçınır. Bununla birlikte yarattığı karakterler beklenmedik davranışlarıyla, garip huyları ya da meraklarıyla başkalarına benzemeyen, sıradan olmayan, çarpıcı ve ilginç kişilikler sergilerler. Ayrıca genel olarak köylü psikolojisini sağlam bir gözlemleme sonucu çok iyi kavradığı ve yansıttığı bilinen özelliklerinden. Orhan Kemal, günlük yaşamı okurun rahatça inanabileceği kişiler ve olaylarla yansıtırken, Yaşar Kemal yalnız kişileri değil, olayları da abartarak olağan dışı boyutlara çeker. Örneğin Orhan Kemal'in eskici dükkanında eskici ve ailesi pamuk toplamaya giderler ve birçokları gibi sıtmaya yakalanır. Dizenteriye tutulur, aralarında kavga eder, darılırlar ve benzerleri. Burada yapılanların ve başa gelenlerin hepsi olağan şeylerdir. Orhan Kemal gerçekçilikten ve gerçekçi yöntemden hiç uzaklaşmaz. Yaşar Kemal'in köylüleri de ölmez otunda pamuğa inerler ama bu kez olayların hiçbiri sıradan diyebileceğimiz olaylara benzemez. Köylüler uzunca Ali'nin anası Meryemce'yi köyde boğup da geldiğine dair hikayeler uydurur ve yalan olduğunu bildikleri halde öfkeleri o kerteyi bulur ki bir kitle psikolojisi içinde en yakın arkadaşları bile uzunca Ali'ye saldırır, onu linç ederler neredeyse. Aynı köylüler taşbaşı intihara sürüklerler. Memidik bir düş dünyasında günlerce ölüyü saklamak için uğraşır, sonra seferi öldürür, hapse girer. Koca Halil pamuk çaldığı için boynunda iple sokak sokak köpek gibi sürüklenir, eziyet görür. Ölmez otunda pamuğa inme olayında şehvet, kan, şiddet, cinayet hepsi vardır ve hepsi olağanüstü boyutlardadır. Aslında dağın öte yüzü üçlüsünün başlıca olayları hep böyle olağan dışı sayılmazlar mı? Adil Efendi korkusunun tüm köyü bir psikoza sokması, Meryemce'nin tüm köy halkına gücenip bir daha kimseyle tek lakırdı etmeden köyde yaşaması, Taşbaş'ın emri üzerine bir daha kimsenin karısı ve çocukları dahil sefer ile konuşmaması köy yaşamında sıradan tipik olaylar mıdır? Köyün gerçek yaşamını yansıtmak için mi yer alırlar romanda? Yaşar Kemal'in yapıtlarında kimi olay ve kişiler geniş boyutludurlar ve bundan ötürü arketip nitelik kazanırlar. Gördük ki İnce Mehmet bir başkaldırı öyküsü olmakla birlikte olay örgüsünün derin yapısı bir mitos yapısıydı. Başta çizilen durum açlık ve kıtlık ifade ediliyorken romanın bitiminde aynı insanlar bolluğa kavuşuyorlardı. Abdi Ağa kıtlığı temsil ediyor, onu ortadan kaldıran İnce Mehmet ise bir bereket tanrısına dönüşüyordu. Karanlık güçlerle savaşan kahramanın bereketi sağlaması ise bir arketip mitos öyküsüdür. Dağın öte yüzü üçlüsünün de yapısı aynı mitos kalıplarından oluşur. Yalak köyü orta direkte Çukurova'dan eli boş döner ve Yerdemir Gökbakır'da açlık ve kıtlıkla karşı karşıya kaldıktan sonra ölmez otunda bereketli tarlalara düşer ve bolluğa kavuşurlar. Bu kez kıtlığı temsil eden arketip kişiler Sefer ile Adil Efendi'dir. Bereket tanrısı da köylülerin kurtarıcı olarak baktığı Taşbaş. Yaşar Kemal toplumcu olmakla birlikte bir bakıma gerçekçi yöntemden uzak durmuş bir yazar. Kullandığı olağan dışı olaylar, simgeleşmiş kişiler ve hayvanlar, mitos kalıpları, onun romanlarını destan, efsane ve halk hikayeleri geleneğine bağlar. Ne ki Yaşar Kemal bu geleneğin sınırları içine hapsolmamış, modern hatta modernist anlatım yöntemlerini bu gelenekle uzlaştırmaya çalışmış. Örneğin Yerdemir Gökbakır'ın yarıya yakın bir kısmı gördük ki şiir gibi düzenlenmiştir. Anlatının içine yerleştirilen efsaneler gerçeklikle fantastiğin bir karışımını oluştururken Memidik'in sayrıları bilinç akımının yerini tutar. Kısacası Yaşar Kemal gerçeklikle efsanenin olağan ile fantastiğin iç içe girdiği bir dünya sunar bize. Çünkü ona göre insan yaşam savaşımını biraz da mitoslar yaratarak ve düşlerden güç alarak sürdürür. 6. Bölüm. Yaşar Kemal'de yozlaşma mitosu. Bu bölümde Yaşar Kemal'in Çukurova romanlarının tümünde görülen yozlaşma mitosu diyebileceğimiz bir ana temadan söz etmek istiyorum. Çünkü Yaşar Kemal'in yarattığı Çukurova dünyası her şeyden önce insanı ve doğasıyla bir bozulmayı, bir yozlaşmayı yansıtır. Öyle anlaşılıyor ki yazar yozlaşmanın başlıca iki nedeni olduğu inancında. Bunlardan biri 1876'daki İskan olayıdır. İkincisi de 1950'lerde başlayan tarımdaki sanayileşme. Çeşitli romanlarında değindiği ya da özetlediği İskan olayı kısaca şu. Ta eski zamanlardan beri dağları ve ovalarıyla bu Güney Anadolu bölgesini Yürükler yani konar göçer Oğuz Türkleri yurt tutmuşlardı. Dipnot 1. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Pertevnaili Boratav'ın dediği gibi Yaşar Kemal yörük deyimini geniş anlamda kullanır. Onun yörüğü göçebe, yarı göçebe ya da yerleşik köylü düzenine geçmiş, eski göçebe, Türkmen, Kürt, Sünni, Alevi ve de dar anlamıyla kara çadırlı yörüğün katışımı bir Anadolu insanı tipidir. Yaşar Kemal'in yörük kilimlerindeki nakışlar, folklor ve edebiyat 1, 1982 Adam Yayınları, sayfa 412. Osmanlılar yazın yaylaklara, kışın kışlaklara göç eden ve hayvancılıkla geçinen yörükleri denetim altına alabilmek için toprağa yerleştirmeye uğraşmışlar, başka bir deyişle iskana zorlamışlardı. Bu yüzden 1876'da Türkmenler baş kaldırdı. Osmanlı ile savaştı ama yenildi. Yörükler Çukurova'ya dolduruldular. Toroslara, Binboğa'ya ve tüm yaylalara çıkan yolları asker tuttu. Yazın Çukurova'nın dayanılmaz iklim koşulları, sıcağı, sineği, ovada hapsolan yörükleri perişan etti. Sapır sapır dökülüp ölen ve gömülmesine yetişilmeyen insanlarla birlikte develer, atlar da telef oldu. Bu durumda kimi aşiret beyleri bir Osmanlı paşasına ya da kumandanına rüşvet vererek Çukurova'dan kurtulup yazdıklarına çıkmayı başardılar. Kimi aşiretler ise toprağa yerleştiler, ekip biçmeyi öğrendiler. Ne ki bu felaketli kargaşa günlerinde açlık, salgın, hastalıklar ve yerleşik yaşamdaki yeni koşullar gelenekleri, töreleri sarstı, unutturdu. Yaşar Kemal'in Çukurova romanlarında bu tema bazen arka planda hissettirir kendini, bazen ön planda. İlk romanı İnce Mehmet'te 90'ını geçkin Koca İsmail'e anlattırdığı bu tarihsel olayı, sonra Binboğalar efsanesinde yeniden ele alır ve rüşvet vererek göçebeliğini sürdüren ama bir zaman sonra ekilmemiş ve tapulanmamış yeri kalmayan Çukurova'da konacak kışlık bulamayan bir obanın acıklı serüveni ve dağılışını çizer. Dipnot 2. İnce Mehmet, sayfa 279-281. Akçasaz'ın Ağaları ikilisi, Demirciler Çarşısı Cinayeti ve Yusufçuk Yusuf. Bu yozlaşmayı ve feodal Türkmen düzeninin 1950'lerde filizlenmeye başlayan kapitalizm karşısında çöküşünün ayrıntıyla işlendiği yapıtlardır. Bundan ötürü Yaşar Kemal'in yozlaşma mitosuna eğilirken temel metin olarak Akçasaz'ın Ağaları ikilisini alacağız ele. Demirciler Çarşısı Cinayeti, ilk bölümde anlatılan bir öykünün içinde geçen "O iyi insanlar, o güzel atlara bindiler, çekip gittiler" cümlesiyle başlar ve aynı cümleyle biter. Bölüm içinde parça parça kesintili olarak anlatılan bu öyküde dünyayı dolaşan genç bir adam günün birinde güzel bir şehre gelir. Bu şehrin insanları dünyanın en konuksever insanlarıdır, atları da en güzel atlarıdır dünyanın. Tüm şehir halkı mutludur. İnsanlara ve atlara hayran kalan genç adam bir süre sonra ayrılır oradan. Yıllar sonra yaşlılığında bir kez daha bu şehri görmek ister ve gelir ki ne görsün. Her şey değişmiştir. Eski iyi insanlardan eser kalmamış, herkes mutsuz, verdiği selamı bile alan yok. O güzel atların da yerinde yeller esiyor. Ovalar, çayırlar, ahırlar bomboş. Çok yaşlı bir adama sorar. Bir zamanlar bu şehirde konuksever, sıcak yürekli, dost canlısı, iyi insanlar, ceren gibi kırmızı mercan gözlü, uzun boyunlu, kalem kulaklı, suna gibi cins atlar vardı. Onlara ne oldu? Yaşlı adamdır ki azıcık doğruldu, ak sakalı kirli, titredi, yüzü eski ışıkla parıldadı, derin bir ah dedi, ciğere söken ah duvara sırtını iyice verdi, neden sonra gözlerini açtı. O iyi insanlar dedi, o güzel atlara bindiler, çekip gittiler. Ah ah ah. Dipnot 3. Demirciler Çarşısı Cinayeti, 3. Basım Cem Yayın Evi, 1974, sayfa 41. Güzelliğin, iyiliğin ve sevginin yitip gittiğini anlatan bu öykü, Yaşar Kemal'in yapıtlarında ve özellikle Akçasaz'ın Ağları ile Bin Boğalar efsanesinde dile getirilen yozlaşma mitosunun küçük simgesel bir anlatısıdır. Akçasaz'ın Ağları romanına iki toplum düzenini içeren üç çevre yerleştirir yazar. 1. Feodal düzeni temsil eden iki derebeyi ailesi, Sarıoğlu ve Akyollu aileleri. 2. Kapitalist düzeni temsil eden yeni zengin kasaba ağaları çevresi. 3. Ezilen sınıfı temsil eden köylü çevresi. Olaylar bu üç çevrenin arasındaki çatışmalarla sürer ve bu bakımdan roman diğer köy romanlarından ayrılır. Çünkü köy romanında esas çatışma köylü ile toprak ağası arasında ya da daha genel olarak ezilenle ezen arasındayken, Akçasaz'ın Ağları'nda temel çatışma soylu aşiret beyleri ile sonradan görme kasaba ağaları arasındadır. Romanda bu çatışma sonucu kapitalist düzenin feodal düzeni ortadan silişi sergilenir ama asıl konu bu toplumsal değişikliğin kendi değil, bunun sonucu olarak yitirilen değerler sorunudur. Çünkü yazarı ilgilendiren kapitalist ideolojinin insanı, doğayı, insanın insanla, insanın doğayla ilişkisini nasıl etkilediği, ne yönde değiştirdiği olgusudur. Sarıoğlu ve Akyollu aşiretleri belki yüzyıllar öncesi Horasan'dan gelmiş ve 20. yüzyılın ortasına kadar ayakta kalabilmiş, eski düzeni sürdürmeye ve geleneklerini korumaya çalışan ama çözülmeye yüz tutmuş birbirine düşman iki aşirettir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de üretim araçları ve ekonomik koşullar değişir ve yeni kapitalist bir tarım sistemi oluşurken, bu iki aşiretin parayla pulla ilgilenmeyen soylu beyleri, Derviş Sarıoğlu ile Mustafa Akyollu hala kan davası peşinde, zamanlarını birbirlerini öldürmek için planlar yapmak ve pusular kurmakla geçirmektedirler. Çünkü kan davası törelerin gereğidir ve bir onur meselesidir. Ve onur en büyük değerdir bu beyler için.